Ayrım 33.
Sayfa 331. Perize dinlediklerinin şaşkınlığındaydı. Bu Haldun şimdiye kadar gördüğü Haldun değildi. Yeniden Haldun'a dönmenin sevincini yaşıyordu. Bunu söyleyecek cesareti vardı ama nasıl bir anlatımın istenilen etkiyi sağlayacağını kavrayamadı. En edebi ifade, en içten olan anlatımdır deyip duygularını coşturdu. Doya doya bir hafta. Tıpkı o şarkıdaki gibi. Baharı saçlarında yakalayan bir haz. Perize de kendisi için bir oyun yazmış, o da bu oyunu kendi jestleri, mimikleriyle sahneleyecekti. Sevinçlerini, ışıklarını, dekorlarını, kostümlerini kendisinin hazırladığı sahnede yalnızdı. Ama bir meçhul sevginin beklenişini haykırdı. Shakespeare'den replikler okuyormuş gibiydi. Ve talih artık avuçlarımızdadır. Biz bu büyük nimetin açtığı kapıdan gökyüzüne yükselen altın merdivenin basamaklarındayız. Derin bir vuslat nefesiyle kanatlanıp uçacağız. Elbisesinin omuzlarını indirdi. Sedef bir zeminin iftarına heyecan ve güç katan Penelope gibiydi. Sanki Ulysses'in gökyüzü afetlerini bekleyen sabrını taşırmıştı. Haldun'a döndü. Ulysses'i okudun mu? Hayır. Yazık. Bir kadının özgürlüğünü bir erkeğin zaferi gibi tatmak zevkinden mahrum kalmışsın. Haldun hayret içinde Perize'ye baktı. Gözlerinde rastlanılmamış bir kadın sureti canlanmıştı. Haldun'un sırtına bir sıcak akrep heyecanı bıraktı. Sana bu gece bir Penelope ihtişamı yaşatacağım. Perize mutluydu. Gökyüzünü yere çeken bir ihtirasla haykırdı. Cavidan'ın şimşekleri artık çakmıyor. O sevinç ve ateşli tiradı bitirmişti. Haldun'a döndü ve gerçek hayatın dilini kullanmaya başladı. Düşünebiliyor musun tatlım? Bu kadar talihli olacağımıza hiç inanamıyordum. Tam bir hafta. Sen ve ben. Haldun ve Perize. Haldun'a döndü. Sevdin mi bu ikiliyi? Akla gelen ikili sevda hikayelerini sıralamaya başladı. Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin, Arzu ile Kamber. Derin bir nefes aldı. Perize ve Haldun. Hayır, Haldun ile Perize. Haldun köşeyi döndü. Ev uzaktan göründü, eliyle evi gösterdi, mutluydu. Hoşa gidecek benzetmeler yapıyordu. Odaların hepsine sırayla birer tane koy. Leyla, Şirin, Aslı ve Arzu. Mecnun, Kerem, Ferhat ve Kamber bahçede beklesinler. Sonra kızların hepsi bir Perize'ye dönüşsünler. Ve balkondan ip uzatıp beni yukarı çeksinler. Umulmadık anlarda insanı kendine mahkum eden bir zulüm vardır. Bu zulmün ne zaman nerede ortaya çıkacağını kestirmek mümkün değildir. O zulüm ortaya çıktı. Haldun'un telefonu çalıyordu. Perize'nin içi titredi. Umutlarının suya düşüp derin ve hızlı bir anaforun çukurunda kaybolacağı hissine kapıldı. Bu anaforu durdurmak istiyordu. Bütün cesaretini kullandı. Açma lütfen. Haldun telefonunu arıyordu. Ne olur bir kere olsun hatırımı say. Açma telefonu. Haldun telefonu aldı. Evet. Cavidan sertti. Derhal geri dön. Burası allak bullak oldu. Haldun alttan almaya başladı. Birkaç gün kalır dönerim. Cavidan bastırdı. Derhal dönüyorsun. Hemen. Şimdi. Haldun son bir direniş göstermek istedi. Benim de dinlenmeye ihtiyacım var. Cavidan daha da bastırdı. Karar senin. Ya hayatın imkanları ya küçük çapkınlıklarının zevki. Cavidan telefonu sert şekilde kapatmış, bir ultimatum vermiş ve ne yapılacağını kesin hükme bağlamıştı. Haldun'un bu karardan dönebileceğine ihtimal vermiyordu. Şahin'in dediği gibi yapmış ve parmaklarını şaklatmıştı. Artık emindi. Haldun tıpış tıpış ayağına gelecekti. Haldun otomobili kenara çekti. Bir sürü otomobilin içinde durdu. İkisinden de ses çıkmıyordu. Birinin kendi dünyasında bir yalnızlık ve kişilik muhasebesinden geçmesi ve karar vermesi gerekiyordu. Şimdiye kadar Haldun kendini böyle bir muhasebeden geçirmemişti. Başlangıçta bütün şartlarının bilindiğini varsayıyor ve Perize'nin her talebinde bu durumu bir mazeret gibi ileri sürüyordu. Şimdi ileri sürebileceği mazereti kalmadığını ve mutlaka bir karar noktasında olduğunu görüyor ve bu sürpriz durumu tehlikeye sokmayacak bir çare üretmek istiyordu. Haldun kendi kararının Perize'yi ne dereceye kadar ikna edeceğini düşünememiş, her zaman işi oluruna bırakmıştı. Benzer bir manzaranın yeniden yaşanmış olması öncelikler gibi Haldun'u üzmüş ama çaresizliğin içine itmemişti. Şimdi de aynı üzüntülü durumu yaşamakta ama çaresizlik tehlikesini hissetmemekteydi. Dışarı çıktı. Kendiyle bir muhasebeye koyuldu. Perize otomobilin içinde oturuyordu. Dirseklerini dizlerine dayamış, ellerini yumruk yapmış ve çenesini bu iki yumruğa dayamış donuk gözlerle önüne bakıyordu. Gözlerini Haldun'a çevirdi. Biraz evvel yazdığı oyunun sahnelerini sevinçle seslendiren şakrak tavırlı Haldun gitmiş, yerine ne yapacağını şaşkınlığı içinde kıvranan bir acılı hasta gelmişti. Bu hastalıklı manzarada güvenilir hiçbir şey yoktu. Perize nice benzer olaylar içinde Haldun'un haklı olabileceği bir ihtimali düşünmüş ve her defasında onun istediğinin gerçekleşmesini sağlamıştı. Haldun beden olarak karşısındaydı ama benlik olarak yoktu. Bütün hatıralar silinmiş, soluk bir suret bile bırakmadan kaybolup gitmişti. Perize bu soluk sureti dikkatle inceliyor, tutabileceği sağlam tek bir nokta bulmak istiyordu. Soluk suret bütün gücünü toplamış, yeniden bir vücut gibi şekillenmiş ve kendine doğru gelmeye başlamıştı. Haldun otomobile yanaştı. Perize'nin oturduğu bölümdeki kapıyı açtı. Cavidan dönmemi istiyor. Perize, evet ne olmuş yani der gibi bakıyordu. Alacağı cevabı merakında olduğu yüzünden belli oluyordu. Haldun ısrar içindeydi. Hemen, şimdi diyor. Perize sakin duruşunu değiştirmiyor, ısrarla Haldun'un nasıl bir tavır takınacağını merak ediyordu. Perize'nin sessizliği Haldun'u çileden çıkarmıştı. Haldun gürlemek üzereydi. Kendini tutamayıp gürledi. Eski tehditkar ifadesi yüzünün bütün hatlarını sarmıştı. Perize bir mahcubiyet çizgisinin arandığı çehredeki sertlikten artık ürkmüyordu. Haldun'un çaresiz kaldığı zamanlarda sık sık kullandığı tehditle yola getirme belli ki bu kez sökmeyecekti. Haldun yine de şansını denemek istedi. ''Ne diyorsun kadın?'' Perize istifini bozmadı. Patlamaya hazır hale geldiğinin ilk işaretlerini veren bir sükunet içinde cevapladı. ''Sen ne diyorsun adam?'' Haldun kendi gerçeğini itiraf eden çöküş içindeydi. Alttan almayı denedi. Cavidan gazete allak bullak oldu diyor. Dönmem gerekmiş. Perize'nin yüzü tamamen değişti. Sesindeki patlamaya hazır sabır kaybolmuş, yerini ürkek bir boyun eğikliği almıştı. Dokunsalar ağlayacaktı. Ya benim durumum? Senin için benim durumumun taşıdığı bir anlam yok mu? Annem beni hayır dualarla yolculamıştı. Kapıcı valizleri yerleştirirken ne kadar sevinçliydi. Şimdi karşılarında görünce ne kadar şaşıracaklar. Haldun başka çaresi olmadığını söyleyip her şeyi Perize'nin müsamahasında toplamak istiyordu. Bunun bencillik olduğunu biliyor ama Cavidan'ın baskısı karşısında bu bencilliğinin hoş görülmesini istiyordu. Dönmeye mecburum. Perize üzerine gitti. Benim için duyabileceğin tek bir incelik yok, değil mi? Dönmeye mecburuz. Direnemem. Haldun otomobile binip geriye doğru dönüş yaptı. Yola koyuldu ve ani frenle durdu. Yolu geçmek isteyen çocuklar karşılarına çıkmıştı. Gerisinde ağılara yönlendirilmiş bir koyun sürüsü vardı. Ani fren Perize'yi kendine getirdi. Fırsatı kullandı. Otomobilden indi. Bütün gücüyle bahçelerin içine girdi. Haldun şaşkınlık içindeydi. Arabadan bağırıyordu. Çocuklar geçince arabayı park edip Perize'nin kaybolduğu bahçelerde bağırmaya başladı. Perize! Perize! Çevrede kimseler yoktu. Tekrar sesini yükseltti. Perize, Perize, geç kalıyoruz. Konağın en üst katında bir ihtişam vardı. Piyanodan Beethoven ahengi dökülüyordu. Perize şaşkınlık içindeydi. Kendini sanki konservatuara ilk geldiği çocukluk günlerinde hissetti. Piyano bir ilahi ses gibi küçük kulaklarından ruhuna sinmiş ve onu ebedi ahengiyle avuçlamıştı. Kendini sıkıntılı hissettiği her anında bir Beethoven tesellisi yaşar, hayatın özlenen sakin ve huzurlu günlere dönüşünü başlatırdı. Perize konağı uzaktan seyretti. Küçük adımlarla yaklaştı. Verandanın kapısından içeri girdi. Müzik bir bıknatıs gibi kendisini yukarıya çekiyordu. Koca konağın helezonik merdivenlerini çıkarken çocukluğunda yalın ayak çıktığı mahalle caminin minare taşlarında yürüyormuş gibi rahat bir ruh ve sakin bir beden taşıyordu. Ayakları çıplak taşlara bastıkça serinlik bütün vücuduna yayılıyor, o sakin bedene heyecanlı bir kadın ruhu kazandırıyordu. Ahşap merdivenlerin sıcaklığında o çocukluk günlerinin serinliğini hissetti. Şerefe'ye yaklaşır gibiydi. Teninde o serin hissedişin hazzı dolaşıyordu. Merdivenleri çıktıkça sesler giderek yükselmekte, bir crescendo zenginliğiyle evi sarmaktaydı. Beethoven bütün boşlukları dolduruyordu. Perize adeta kendinden geçmiş gibiydi. Kapının önüne geldi, durdu. Çocukluğunda Şerefe'ye gelip durduğu gibi bekledi. Şerefe'den bütün köyü gördüğü geniş manzaranın çekiciliğindeymiş gibi kendinden geçmişti. Uçsuz bucaksız zenginlik gözlerinin önündeydi. Gece büyüyen ekinleri, sapsarı tarlaları, mahallenin köpeklerini, beyaz aygırı, kızıl kısrağı gördü. Cesaretle kapıyı açtı. Müzik durdu, oda bomboştu. Köşede bir piyano duruyordu. Perize hiç görmediği bu odanın sessizliğinden ürperdi. Belli ki burası Neyla'nın kendisiyle hesaplaştığı bir vicdan hücresiydi. Piyanonun kapağını kaldırdı. Nota sehpasında Refik Talat Bey'in Hicaz Saz Semaisi vardı. Notaları tasnif etti, biraz mırıldandı ve arkasından çalmaya başladı. Gözleri duvardaki büyük aynaya takıldı. Neyla kapının pervazına dayanmış Perize'yi izliyordu. Perize izlendiğini görmüştü ama çalmaya devam ediyordu. Bitirince ayağa kalktı, geri döndü. Neyla'nı seyretti, gözleri yaşlıydı. Gücüm kendime yetmiyor galiba. Neyla sessizce bekledi. Perize kendi durumuyla ilgili bir açıklama getirmek istiyordu. Hayatının en esefli anını yaşıyormuş gibi mahzun ve yorgundu. Gücüm ona yetmiyor. Kendimi emrinde esir gibi görüyorum. Gel deyince geliyor, git deyince gidiyorum. Gözleri yaşla doldu. Her damla kirpiklerinin cenderesinde sıkışmış ve düşecek gücü kalmamıştı. Bu kez gidecek yerim yok. Neyla olayın üzerine gidilecek zaman olmadığını anladı. Sessizce durup Perize'nin kendini daha açık dille anlatmasını beklemek istedi. Bunun daha sıkıntılı bir durum yaratabileceğini gördü. Yanına yanaştı. Onu şefkatle kucakladı. Teni bu şefkati bütün sıcaklığıyla Perize'ye hissettirdi. Perize de kendinde bir sıcaklık olduğunu fark ettirmek istedi. Demek ki sizinle o gece çok şeyleri boşuna konuşmuşuz. Kirpiklerindeki yaşların birkaç damlasını bıraktı. Esef içinde mırıldandı. Desenize Cavidan bana bir kapatma hakkı bile tanımıyor. Neylan Perize'nin koluna girdi. Birlikte merdivenlerden aşağı indiler. Karşıda açık kalmış geniş bir oda görünüyordu. Gözü odanın köşesinde atölye olarak ayrılmış yere takıldı. Boyalar, fırçalar, tuvaller darmadağınık duruyordu. Neylan gibi disiplinli bir adamın bir bohem dünyasından gelmişçesine dağınık olmasına ihtimal vermemişti. Üstü örtülü bir tuval köşedeki şövalyeye yerleştirilmişti. Şövalyeye doğru yürüdü. Örtüyü kaldırıp bakmak istiyordu. Neyla'nın önüne çıkıp örtüyü kaldırmasına engel olacağını sandı. Mahcup olmamak için merakını içine attı. Neyla'na doğru yürüdü. Kim bilir bu örtünün arkasına ne güzel şeyler gizlemişsinizdir. Neylan olduğu yerde kıpırdamıyordu. Uzun süre Perize'yi seyretti. Bu çehrede nelerin hissedilebileceği kolayca fark edilmiyordu. Suskunluğunun Perize'yi daha da tahrik ettiğinin farkındaydı. Perize örtünün açılabileceği ihtimalini artık aklından çıkarmış, merakını Neylan'ın insafına terk etmişti. Neylan bu insafı gösterdi. Şövalyenin arkasına geçti. İki üst ucundan tuttu. Kelimeler ağzından dökülmeye başladı. Saçlarında toprağın her renginden bir ton var. Bereketli bir tarlaya dönüşmüş gibi gururla boy veren teller omuzlarına dökülüyor. Araya hemen farkına varılmayan yeşil renklerin izleri yerleştirilmiş. Sonra bir başka el gelip saçların arasına bir ince pembe keyfi eklemiş. Saçlar uçmaya hazır kırlangıç kanadının harili tüyleri gibi kızıl bir şafağa savrulmakta. Gözlerinde geceler ve gündüzler kavgalı iki zümrüt yeşilinin hırslarını taşıyor. Şafağın söktüğü saatlerde bir lavanta mavisi geliyor göz bebeklerine. Akşamın alacakaranlığında iğde ağaçlarının buğulu yeşili böbürleniyor. Neylan sözlerini tamamlamak için bir hüküm cümlesi arıyordu, aradığını buldu. Gözlerin hırçın bir ilkbahar çığlığı. Perize bu sözleri hatırladı. Neylan'ın kendisini başkalarından çok farklı gördüğü gecenin tartışmasında söylenen sözler sanki bir şiirin ezberlenmesi gibi Neylan'ın hafızasında kalmıştı. O hafıza şimdi bu iltifatı tekrarlıyordu. O gece Neylan kendisini yakut gözlü bir güzel gibi görmüş ve hayata bakışın derinliğinde bir farkı olduğunu anlatmıştı. Herkesin zümrüt dediği gözlerini Neylan bir yakut kırmızısının arzulu bekleyişlerine dönüştürmüş ve iliklerine işleyen bir cümleyle bu farkı ortaya koymuştu. Empresyonistlerin aldığı izlenimlerde her kadın farklı bir renk, farklı bir şekil ve farklı bir ruhtur. Fakat çok kere o farkı ayıracak inceliği fark edilmez. Neylan elini Perize'ye uzattı, yaklaşmasını istiyordu. Perize yaklaşmış ve Neylan'ın uzattığı eli tutmuştu. Şövalyenin önüne getirmişti. Bir küçük hareket bekliyordu. Bir el örtünün ucunu tutacak ve kaldıracaktı. Perize merakı ile nezaketin çelişkisinde kararsızdı. Neylan elini Perize'nin omzuna koydu. Artık ikisi de aynı yönde, aynı sabırlı bekleyişte birbirini bekliyordu. Perize cesaretlendi ve örtüyü kaldırdı. Tuvalde bir Perize vardı. Omuzlarını açık bırakan civcivli bir mavi elbise giymişti. Kulaklarında iri pembe incilerin oturtulduğu gümüş küpeler parlıyordu. Aynı incilerden yapılmış kolye boynuna takılmış ve inciler neredeyse göğüslerin derin çizgisine kadar inmişti. Gözler şafağın kızıllığında hakikaten bir lavanta mavisiydi. Buğulu iğde ağaçlarının yeşili için sabırla akşamın çökmesini bekliyordu. Perize hayranlık içindeydi. Belli etmek istemiyordu. Aklına takılan şeyi sormak istedi. Neden değiştirdiniz? Neylan sorulacağını bildiği şeyin cevabını hazırlamıştı. Hiç beklemeden cevapladı. Kızıl kısrağı beyaz aygırdan kurtarmak istedim. Perize'yi seyretti. İstediği sükunetin yavaşça gelip Perize'nin ruhundaki yerini aldığını gördü. Onu biraz daha teskin etmek istedi. Kızıl kısrak yakut gözlerini bana bıraktı. Neylan Perize'nin portresini yapmış, her şeyi sahibinin güzelliğindeki değerleriyle resmetmişti. Sadece saçları şafak kızıllığından alınıp bir Ağustos sıcağının sarısıyla boyanmıştı. Aralarına toprağın renginden gelişi güzel ama gösterişli gölgeler yerleştirilmişti. Sarışın Perize'nin dudaklarındaki tebessüm en çok Perize'nin kızıllığındaki tebessümü kıskanıyordu. Arzuyla Neylan'a sarıldı. Sarışınlığın bana bu kadar yakışacağını hiç düşünmemiştim. Neylan Perize'yi alıp yandaki odaya götürdü. Duvarlar çeşitli enstrümanlarla süslüydü. Tam ortasında bir tambur asılıydı. Boşluklara boy boy neyler yerleştirilmişti. Neylan bir delikanlı neşesiyle Perize'ye döndü. Haydi flütünü al, birlikte çalalım. Perize ellerini havaya kaldırdı. Hiçbir şeyi kalmamış insanların iflas bayrağını çekmesi gibi bomboştu. Durgunlaştı. Çöküşünü adım adım anlatan birinin sakin ve çaresiz haline takınmıştı. Hiçbir şeyim kalmadı, biliyor musunuz? Eve dönecek param bile yok. Elbiselerim, eşyalarım, notalarım. Perize bitkindi, gözleri nemlendi, başını eğdi, arkasını döndü. Flütüm. Neylan üzerine gitmedi, özendirici açıklama içindeydi. İkinizin de daha dürüst olabileceği bir ortamınız yok mu? Dengesi kurulamamış bir ilişkide sürekli birinin kefesinde bulunmak sana zevk vermiş ama çok şey kaybetmişsin. Perize savunma ihtiyacındaydı. İlişkim onurluydu. Neylan artık ipin ucunu yakaladı. Sorun onurlu olup olmamakta değil. Tarafların aynı onur anlayışında olup olmadıklarında senin fark edemediğin bu. Perize kendini savunmak istiyordu. Haksızlık bu. Neylan bu savunmanın Perize'yi daima kendi içinde bir suçun faili gibi ezeceğini biliyordu. Bu süslü cümle Perize'yi her şeyin doğrusunu yapmış gibi bir yanlışın içine itmiş ve orada zincirlemişti. Bu süslü cümlenin foyasını kazımak, gerçeğini ortaya çıkarmak gerektiğine inanıyordu. Onur ve haksızlık seni bir çelişkinin içine itecek. Hep kendini haklı görmeye başlayacaksın. O zaman doğru değerleri kavramamış bir ilişkideki yerin ne olacak? Neylan üzerine biraz daha yürüdü. Arkasından bencilliğin başlayacak. Perize savunmadaydı. Yanılıyorsunuz. Bütün fedakarlıkları hep ben yüklendim. Neylan yumuşak ama gerçekçiydi. İşte başladı bencilliğin. Fedakarlık dediğin şey onu kaybetmek endişesiydi. Başkalarına gider korkusunun getirdiği yalnızlıktaki çırpınış. Neylan daha sert bir hükümle tespitindeki gerçeği pekiştirmek istedi. Başka kadınlara gittiğinde nasıl bir kahırla çöküp kaldığını tahmin etmek güç değil. Bu tahammül bile bencilliğinin bir parçası. Perize sert bir girişle duruma üstünlük kazandırmak istedi. Seviyordum. Sanıyordun. Neylan artık hafifçe sertleşerek üzerine gidip ipin ucunu tam yakalamayı düşündü. Dersime misafir geldiğin günü hatırlıyor musun? Perize'de sevinç belirdi. Çok mutlu olmuştum, biraz da utanmıştım. Neylan gevşemiyordu. Konunun üzerinde yoğunlaşmaya başladı. Bazen hiç ummadığınız bir anda hayatınıza karışmış insanın varlığı sizi yalnızlığın içine itebilir, diyordun. Perize o günü hiç unutmamıştı. Leyla'nın duygularının şaha kalkışını ilk o gün fark etmiş, haylaz bir çocuk gibi cevaplayıp gücünü göstermişti. Leyla'nın o gün söylediklerini şimdi yüzüne karşı tekrarlayıp kendisine yönelen tüm suçlamaları cevaplamak istedi. Siz de kaybolan artık kendi kişiliğinizdir. O yalnızlık hissinin boşluğu belki de kaldıramayacağınız kadar ağır bir yük olabilir diyordunuz. Perize'nin önünü kesmek imkansızlaşmıştı. Hala aynı yerdeyim. Leyla söyleyeceklerini tamamlamak istiyordu. Sesinde bir büyük musiki vardı. Her küçük cümle giderek biraz daha yüksek tonda söyleniyordu. O zaman çıkarına uygun düşmeyen her şeyi değiştirirsin. Bazen susar, bazen abartırsın. Bazen susarak her şeyi söylersin. Yalnızlıktan kurtulmak hissi seni esir alır. Perize'nin yüzü gerildi. Kelimeler bir hüzün gibi bu tebessümün hatlarını dolaştı. Tek bir kelimeyle geçiştirmek istedi. Yanlışsın. Neylan aradığı noktayı buldu. Olayların akışını değiştiremediğin zaman anlatışını değiştiriyorsun. Perize sinirlenmiş gibiydi. Açıkça yalan söylüyorum demek istiyorsun, öyle mi? Perize'nin tavrı artık umursamaz insanların rahatlığına kavuşmuştu. Bundan sonra söylenenlerin kendisi için anlam taşımayacağını düşündü. Neylan duvara yaslandı. Doğru ile yanlışı ayıracak kadar deneyimli olmanın bir farkı, bir de sırrı vardır. Bu sırra vakıf değilsin. Duvardan bir ney indirdi ve Perize'ye uzattı. Buna mansur denir. Flütle piyano ile aynı akorttadır. Bütün orkestraların akordu budur. Üfle biraz. Perize şaşırmadı. Merakla Neylan'a bakıyordu. Şerif Efendi'nin kaval üflettiği günler aklına geldi. Sonra konservatuarda ney üfleyen kızların acemilik günlerinde onlara nasıl kaval üflediğini anlattığını hatırladı. Aklına parklara gidip yemyeşil bir sessizlikte flüt çaldığı günler geldi. Şimdi karşısında hayranlıkla seyrettiği Neylan'ın duvarlarına asılı çeşitli sazlara bakıp böyle bir ahengin mahremiyetindeki yerini ölçmeye çalışıyordu. Perize kendine güvenen kadındı. Neylan'la adeta bilek güreşine oturmuş gibiydi. Bir sır gibi sakladığı yeteneklerini sergilemeye niyetlendi. Siz bana Mevlana'yı anlatın, ben size Pan'ı. Siz bana tasavvufun namelerini öğretin, ben size mitolojinin musikisini. Siz bana inancın idrakini verin, ben size sevmenin ahengini. Neylan duygu derinliğinin sükunetini yaşıyordu. İki ayrı idrakin ortak değerini dillendirmek istedi. Duvardan bir ney aldı. Hafifçe üflemeye başladı. Birkaç ölçü çaldıktan sonra sustu. Gözleri Perize'deydi. Özendirir gibi bakıyordu.